Londra Köprüsü yıkıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü bu şifre ile duyuruldu. Asırlara direnen İngiliz monarşisinin asırlık sembolü tarih oldu. Mısır Meliki Faruk'un "Bir zaman gelir, dünyada 5 kral kalır, 4'ü İskambil kağıtlarında, diğeri İngiltere'de" dediği rivayet edilir. Dünyadaki monarşilerin ez cümle Osmanlı saltanatının yıkılmasına sessiz kalan, hatta perde arkasından destekleyen İngiltere, kendi monarşisini gözü gibi muhafaza etmektedir. Bu haliyle monarşi müessesesinin hiç de bazılarının propaganda ettiği gibi olmadığının, demokrasiyle monarşinin pekala bir arada uyum içinde yürüyebileceğinin misalidir. En eski demokrasiye sahip İngiltere'de hükümdar bugün sembolik bir mevkidedir. Mahkemelerden senfoni orkestrasına, hükümetten donanma gemilerine kadar herkes hükümdar adına çalışır. İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, Man ve Kanal adaları Birleşik Krallığı meydana getirir. Her birinin ayrı dili, ırkı, parlamentosu ve bayrağı vardır. Tek millet, tek bayrak prensibinin cari olmadığı ülkede hükümdar hem ülkenin birliğini temin eder hem de siyasi krizlerde anahtar rolü oynar. İngiltere, Galler ve İskoçya'nın hala Birleşik Krallık'ta olmasının en mühim sebebi monarşinin birleştirici gücü olmuştur. Milli marşlarının son cümlesi şöyledir: "Tanrı kraliçeyi korusun." Birleşik Krallık'tan ve Cebeli Tarık gibi deniz aşırı müstemlekelerinden başka Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın da içlerinde bulunduğu 15 ülke devlet reisi olarak kraliçeyi kabul ederdi. İkinci Cihan Harbi'nden sonra bağımsızlığını kazanan İngiliz sömürgeleri Commonwealth adıyla bir birlik kurmuşlardır. Başında da kraliçe bulunurdu. Yeni devir. Kraliçe Elizabeth, Kral 5. George'un ikinci oğlu York Dükü Albert'in kızı olarak 1926'da Londra'da sıradan bir evde dünyaya geldi. Amcası Kral 8. Edward'un aşkı yüzünden 1936'da tahttan feragatı üzerine babası kral olunca tahtın varisi mevkiine geldi. Evde tahsil gördü. Fransızcadan başka anayasa ve tarih öğrendi. Eski İngiliz memleketlerine yaptığı uzun bir seyahat esnasında babası öldü ve 26 yaşındayken tahta geçti. 1952. Ertesi sene yapılan taç giyme merasimi dünyada ilk defa televizyonda naklen neşredildi. İkinci Cihan Harbi'nden sonra dünyada yeni bir devir açılmıştı. Büyük Britanya dağılıyor, müstemlekelerini birer ikişer kaybediyordu. Dünyanın süper gücü unvanını Amerika'ya kaptırmıştı. Genç kraliçe, popülaritesiyle harpten bezmiş halkın siyah-beyaz hayatına renk ve canlılık getirdi. Saygı ve protokolün önde geldiği bir devrin mensubuydu. Ama bir iki istisna haricinde yeniliklere ayak uydurdu. Kültür değişirken kraliyet ailesi aynı kalamazdı. Halktan biri. Ancak herkes kendisine sempatiyle bakmıyordu. 1957'de aristokrat bir aileden gelen bir politikacı o zamana kadar benzerine rastlanmamış bir şekilde kraliçeye alenen hakaret etti. Bunun üzerine kraliçe fevkalade bir manevra ile hem daha az resmi ve daha sıradan bir aile manzarası vererek hem de dağılan eski İngiltere müstemlekelerini bir arada tutmaya çalışarak monarşinin itibarını arttırmaya, sık sık seyahatlere çıkarak İngiliz dış politikasına hizmet etmeye çalıştı. 1969'da televizyonda neşredilen Kraliyet Ailesi isimli dokümanter film, kraliçeyi hem iş hayatında davetlilerle, ecnebi sefirlerle görüşürken, hem de evinin bahçesinde sıradan bir İngiliz ailesi gibi çocuk gezdirirken, mangal yaparken gösteriyordu. Bazıları bunun ailenin esrarlı imajını bozduğu için tenkit etse de monarşiye menfi bakışları sildi. Monarşi gemisi. Kraliçenin tahta geçişinin 25. gümüş, 50. altın ve 60. elmas jübilesinde halk kraliçeye büyük bir alaka ve tezahürat gösterdi. Avustralya ziyaretinde kraliçeyi görebilmek için halkın 4'te 3'ünün sokaklara döküldüğü biliniyor. Monarşi ile halk arasındaki münasebetler ne kadar girift olursa olsun, halkın kraliçeye desteğinin güçlü olduğu açıktı. Çokları için kraliçe, tahta çıkmasından bu yana tanınmayacak şekilde değişen İngiltere'de hep sabit kalan ve güven veren bir figürdü. 70 yıllık saltanatı müddetince çok dünya lideri gördü. Çok politikacı ile çalıştı. Çok hadiseyle karşılaştı. Çok krizler atlattı. Bu uzun saltanatında eşi Prens Philip'in de desteğiyle monarşinin parlak gemisini 21. asrın sularında emniyetle yüzdürmeye muvaffak oldu. eski hükümdar tipinin yeni devirdeki son mümessillerindendi. 15 başbakan eskitti. İngiltere'de hükümdar saltanat sürer ama hükümet etmez. Kağıt üzerinde geniş salahiyetleri olmasına rağmen gerek tarihi sebeplerle gerekse tacın demokrasiye hürmeti dolayısıyla hükümdar bunları kullanmaz. Mesela kanunları veto salahiyeti 1708'den beri sadece bir defa vuku bulmuştur. Ülkesinde gündelik politikanın içinde değildir ama hükümetle koordinasyon içinde hizmet eder. Hükümet işlerine karışmaz, siyasi mevzularda beyanat vermez. Yurt dışı seyahatlerini bile hükümet tespit eder. Her çarşamba başbakanı kabul eder, onunla gayet serbestçe konuşur, fikirlerini açıkça söyler, o kadar. Mesela Irak harekatına karşı olduğunu ve İngiliz askerinin Afganistan'da kalışının uzamasından rahatsızlığını Tony Blair'a açıkça dile getirmiştir. Kraliçe saltanatı boyunca 15 başbakanla çalıştı. Hepsiyle iyi münasebetler kurdu. Kapitalist sınıf ayrımına dayanan bir ülkede aristokrasinin başı olduğu halde işçi sınıfı ve burjuvalarla hep iyi geçindi. İçeride halkın, dışarıda ise insan hakları ve demokrasinin müdafiği rolünü üstlendi. Zekası, metaneti ve mazbut yaşantısı ile ideal hükümdar rolünü gayet iyi oynadı. Bilgi çağında çok uluslu ve kültürlü bir ülkede istikrar sembolü oldu. Kendisiyle çalışmış başbakanlar, ülkeye adanmış sadakatine, dünya meseleleri hakkında bilgi ve bilgeliğine dikkat çekmektedir. Evlat işte. Kraliçe 1947'de akrabası Yunan ve Danimarka prensi Philip ile bir aşk evliliği yaptı. İkisi 70 yılı geçen evlilik hayatı boyunca mutlu ve uyumlu bir hayat yaşadılar. 1948'de Charles, 1950'de Anne, 1960'da Andrew ve 1964'te Edward dünyaya geldi. Ne çare ki en küçüğü hariç çocukları mutsuz evlilikler yaptı. Bazısının ismi skandallara karıştı, magazinin diline düştü. Çoğu mübalağalı bu haberlerin hasıl ettiği menfi havayı silmekle kraliçe çok uğraştı. Geçen senelerde vefat eden kız kardeşi Margaret'ın mutsuz aşkı, mutsuz evliliği ve buna bağlı dengesiz hareketleri yıllarca magazin sayfalarını işgal etti. Ardından Galler Prensesi Diana'nın çalkantılı, mutsuz ve umutsuz hayatı ailenin imajını oldukça zedeledi. Kraliçe bunları da aşmaya çalıştı. Buna rağmen basının alakası bir yana bilhassa politika, kilise ve ordu müesseselerindeki itibarı çoktu. Değişen hanedan. 5 tane kadın İngiliz hükümdarı vardı. 2. Elizabeth bunların sonuncusu idi. Kadın hükümdar olunca hanedan da değişebilir. İngiltere'de Büyük Alfred'den 871-899 beri Wessex, Sakson, Danimarka, Normandiya, Fransız, Anjou, Fransız, Tudor, Galli, Stuart, İskoç ve Braunschweig, Alman hanedanları başa geçti. Kraliçe Victoria, Belçika prensi ile evlenmişti. Oğlu 7. Edward 1901'de tahta çıkınca Sachsen-Coburg-Gotha, Alman hanedanı başa geçmiş oldu. Şimdi 3. Charles ile nöbet Oldenburg, Danimarka hanedanına geçti. Her şey çok ani. Elizabeth 6 yaşındayken dadısına köylük bir yerde bir sürü atı ve köpeği olan bir hanım olarak yaşamak istediğini söylemişti. Halbuki kader ona küçük yaşta büyük mesuliyet yüklemişti. Genç bir prenses iken 2. Cihan Harbi'nin sonlarına doğru yedek gönüllü güce katılarak otomobil kullanmayı ve kamyon tamirini öğrendi. Tahta çıktıktan sonra da ağır bir yük altına girdi. Hem hükümdarlık hem de zevcelik ve annelik vazifelerini yerine getirmeye çalıştı. Sonraki yıllarda çıraklık devri yaşamamıştım. Babam çok genç ölmüştü. Her şey çok ani oldu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, demiştir. Rekorlar. Çok sayıda rekoru elinde tutar. En yaşlı kraliçe, en uzun yaşayan kraliçe, en uzun tahtta kalan kraliçe, aynı anda 15 ülkenin hükümdarı, aynı anda 35 ülkede paralarda resmi bulunan hükümdar ve en zengin devlet reisi olarak bilinir. Sigara tiryakiliğinin yol açtığı akciğer kanserinden ölen babası 56 yaşını ancak bulmuşken, annesi ana kraliçe Elizabeth 102 ve zevci prens Philip 99 yaşında öldü. Metanet ve temkin. İngiltere'de pasaportlar onun adına tanzim edildiği için kraliçenin pasaportu yoktu. Buna rağmen saltanatı boyunca 110'dan fazla ülke gezerek dünyanın en çok seyahat eden devlet reisi oldu. 1971'de ve 2008'de iki defa Türkiye'ye geldi. 1971'de Anıtkabir defterine şöyle yazmıştı. Savaşta yiğit, barışta sadık dost olan Türk ulusunun atasına sonsuz saygıyla. 2008'de de Birleşik Krallığın çok değer verdiği bir dostu ve modern tarihin büyük figürlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur, yazdı. Sade bir günlük hayat yaşardı. Ata binmeyi ve Leica marka makinesiyle fotoğraf çekmeyi çok severdi. Bilhassa içinde atların geçtiği romanlar okumaya ve bulmaca çözmeye düşkündü. Askeri bando müziğini çok sever, arabayla bir yere giderken bunu dinlerdi. Hislerini belli etmemek öğretilmişti. Tasarrufa azami riayet ederdi. Hususi masasında yazı yazdığı kağıdın altına hususi bir siyah kağıt koyarak kopya alınmasını ve böylece devlet sırlarının sızmasını önlemeye çalıştı. Soğuk görünse de kendisine mahsus bir mizah telakkisi vardı. Kız kardeşi Prenses Margaret'in intihar edeceği dedikodusuna mukabil "Hiç merak etmeyin, yatak odası birinci katta" dediği rivayet olunur. Marka değeri. Kraliçe 456 milyar poundluk servetiyle dünyanın en zenginlerindendir. Ama bu servet bakımı çok masraflı mülklerden ve ekserisi tablolardan müteşekkil antikalardan meydana gelir. Kraliyetin ülke ekonomisine katkısı yılda 1.8 milyar pound civarıdır. Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'e göre kraliyet ailesinin marka değeri 2012'de 42 milyar dolardır. Kraliçenin taç giyişinin 60. yıl dönümüne denk gelen merasimler ve kutlamalar İngiltere ekonomisine 4 milyar dolar ek gelir temin etmiştir. Kraliçenin geliri 3 kanaldandır. 1. Parlamentonun devlet reisliği makamına tahsis ettiği meblağ ki son yıllarda umumiyetle 30 milyon pound civarındadır. Kraliyet ailesi ile çalışanların maaşları buradan karşılanır. 2. Kraliyetin uhdesindeki Lancaster Düklüğü'nün geliri. 3. Kraliyet ailesinin hususi mülklerinin geliri. Hepsi ortalama 34 milyon pound tutar. Kraliçe servetinde şeffaflığa gitmeyi ve yatırımlarından vergi vermeyi kabul etmişti ki monarşi tarihinde bir ilktir. Ayrıca sarayları turistlere açarak geliriyle tamir masraflarını çıkartmaya çalışmıştı. Her resmi müessese tenkit edilmelidir ama bu nazikçe ve anlayışla yapılmalıdır demiş. Bu sözü monarşinin itibarını daha da yükseltmişti. Hakkında daha hayatta iken sayısız kitap yazılmış, film yapılmıştır. Gökkuşağı. Kendine has karakteriyle son asrın en mühim siyasi figürlerinden kraliçenin dillere destan mücevher koleksiyonu yanında giyimindeki kendine has renkli stili de çok konuşulmuştur. Hükümdarlığı müddetince takip ettiği tutarlı ve ölçülü duruşun izleri giyim tarzında da kolayca görülür. Bu stil çocukluğundan itibaren muayyen kaideler çerçevesinde inşa edilmiştir. Evlenirken giydiği gelinlik çok popüler olmuştu. Harp sonrasının sıkıntıları arasında gelinliğin kumaşını alabilmek için kupon biriktirmişti. İçinde bulunduğu her devrin stil kodlarını kendi tarzına adapte etmeye bir şekilde muvaffak olmuş ve kendi tarzından asla vazgeçmemiştir. Cesur aksesuar seçimi ve elbiseleri hep konuşulmuştur. Neredeyse gökkuşağının her renginin her tonuna sahip geniş gardırobuyla adeta bir stil timsali olmuştur. Tek rengin hakim olduğu bu monokrom giyinmenin ardında yatan sebep, kraliçenin kalabalıklar içerisinde görünmesini kolaylaştırmaktır. Merasimlerde her an el sallamaya, el sıkışmaya ve halkı selamlamaya hazır olmak için çantasını sol elinde taşırdı. El çantasını sağ koluna takması veya masaya koyması mahiyetine "buradan uzaklaşalım" işaretiydi. Kalabalıkta herkes kendisine baktığı için hükümdar devamlı gülümsemek mecburiyetindedir. Bir defasında "çok zor bir iş, yüz kasları ağrır. Dinlendirmek için bir an tebessümü bıraksanız, o anda biriyle yüz yüze gelseniz, kendisine gülmediğinizi düşünerek üzülebilir diye endişelenirim" demişti.